Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak programımızda Ayla A. Begüm imzalı "Dijital Dünyaya Hazır Mıyız?" başlıklı yazıyı sunacağız. Bizim nesil dijital dünyadan uzaktı ve direndi. Genç nesille övünürken yıllar geçti ve şikayetler başladı. Şu anda psikologlar devrede. Aileler telaş içinde, farkında değiller. Onlar da aynı çaresizliğin içinde. Ben cep telefonla direnenlerdenim. Rahmetli annemin göz ameliyatında mecbur kalıp almıştım. O zamanlar telefonların içinde kullanma kılavuzları vardı. Yardım almadan kullanabilirdik. Sonra bilgisayara direndim. Ayırım yapmadan değişik kesimlerin gazetelerini okurdum. Bu ev benim, bu sokak benim, bu mahalle benim, bu şehir benim, bu ülke benim anlayışıyla yetiştirildiğim için gazeteler, televizyonlar, tiyatrolar, filmler, hükümetlerin aldığı kararlar ilgi sahamın içindedir. O konuda söz söyleme hakkımın var olduğuna inanırım. O yıllarda gazetenin birinde Türk düşmanı, tasavvuf düşmanı yazılar yazan yazarları tenkit için gazeteye ve yazarlara ulaşmam gerekiyordu. Dergi yazılarımı daktilo ile yazarken tenkit yazılarımın bilgisayar modasına uyarak yazılması gerekiyordu. Bilgisayarı alarak tenkitlerimi yazmaya başladım. Başarılı da oldum. Zira yolsuzluk yapanlara şantaj yapanlar olur. Peki yazara, gazetelere de şantaj metotları yok mu? Olmaz olur mu? Gazete ve televizyonların sahipleri toplum içindeki yerlerini korumak isterler. O zaman toplumu üzen yazıları gündeme getirmeyi denersiniz. Okulları, dershaneleri varsa bu yazıları velilere ulaştıracağınızı yazarsınız. Ben de öyle yaptım ve başarılı oldum. Ancak vatanı kurtarırken bilgisayarın ağına düşmüş, gece yarılarına kadar gazetelerin köşe yazılarını okumaya başlamıştım. Bilgisayarın başından kalkmak istemiyordum. Çareyi psikoloğa gitmeden bulmalıydım. Kapattım ve aylarca kullanmadım. Tekrar daktiloma döndüm. Sonra bilgisayarım bozuldu. Yenisini almamak için direnirken yeğenim bir tablet getirdi. Oldukça sevimliydi. Bu arada daktilom da bozuldu. Tamirci bulmakta zorlaşmıştı. Elle yazarsam nasıl ulaştıracaktım? Faksla ulaştırmaya başladım. Faksım da bozulunca tembellik edip yazmamaya başladım ve uzun süredir siz sevgili okuyucularımdan uzak kaldım. Şimdi tabletin başındayım. Yazmaya karar verdiğime göre tekrar küçük bir bilgisayarla da barışmalıyım. Bu arada geçen yıl emektar basit telefonum bozuldu. Benimki gibi olan telefonlar piyasadan kalkmış. Akıllı telefonlar onların yerini almış. İnanamadım. Vitrinde olanı verin dedim. O maket dediler. Şaka yaptıklarını düşündüm. Gerçekmiş. Fiyatlarını duyunca hayretim bir kat daha arttı. İlkokul çocuklarının elinde bile olan bu telefonları aileler nasıl alabiliyordu? 4 kişilik bir aile bu masrafa nasıl katlanıyordu? Nihayet taksitle benim de bir akıllı telefonum oldu. Kutunun içinde kullanma kılavuzu yoktu. Ben o telefonu nasıl kullanacaktım? Aldığımız bütün elektronik cihazlarda kullanma kılavuzu varken telefonda olmamasına akıl erdiremedim. Bu arada mesajlar gelmeye başladı. Kendilerini tanımadığım bir grup beni WhatsApp'larına eklemiş. Gece saat 12'ye kadar mesaj yağdı. Dini mesajlar, tarifler, boş konuşmalar. Sabah bir bilenden yardım alarak telefona alışmaya çalıştım. Peki zor durumda olan yaşlılar bu akıllı telefonlarla nasıl baş edebilecekti? Edebiyatımız dijital telefon fıkraları kazanmıştı. Acımasız bir dijital dünyanın oyuncağı olmuştuk. Ertesi gün ilk işim beni gruplarına alan hanımlara mesaj yollamak oldu. Arkadaşlar, beni grubunuza alırken sormanız gerekmez miydi? Merak ediyorum. Aralıksız mesajlaştınız. Siz mesaja bakmadan hayatınızı devam ettiremiyor musunuz? Bu arada yemek yaparken, namaz kılarken, misafir varken de aklınızın bir parçası mesajlarda olabilir mi? Hanımlara bir WhatsApp kılavuzu hazırlamaya karar verdim. Sizlerle de paylaşırım. Bu arada 15 Temmuz sonrası Facebook'a girmeye de karar verdim. Zira gençlere söyleyeceklerimiz olmalı. bu konuya da gelecek sayıda devam etmek dileğiyle. 2016 Nisan'ında yazdığım bir yazıyı nedense arkadaşlar birkaç gündür paylaşıyor. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Sayın Başbakanımız, Edep Yahu levhasını bütün partilerin, gazetelerin, televizyon binalarının, meclisin, eğitim kuruluşlarının, hastahanelerin, resmi devlet dairelerinin girişlerine asmalıyız. Asmakla kalmayalım, bu anlayışı yaşayacak insan yetiştirmek için yeni eğitim projelerine imza atalım. İlahi adalet tecelli ettiğinde ben suçsuzum diyebilir miyiz? Dinlerken bile tarafsız olarak düşünemiyorsak, düşündüğümüzü tarafsız olarak söyleyemiyorsak, suçun içinde sayılmaz mıyız? Bu konuda hangi parti mensubu, hangimiz daha az günahkarız? Tarafsız olarak hesap vermeye hazır mıyız? Değerli dinleyenler, ilk olarak programımızda Ayla Ağbegüm imzalı Dijital Dünyaya Hazır Mıyız başlıklı yazıyı paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi'ye. Doçent Doktor Harun Övmüş'ün kaleminden İlim İlim Bilmektir başlıklı yazıyı sunuyoruz şimdi de. Bir tatil vesilesiyle köye gittiğim günlerden birindeydi. Bir cenaze teşhisi sonrasında şu an rahmetli olmuş olan bir baba dostuyla karşılaştım. Karşılıklı hal hatır sorarken benim soruma derin bir hayıflanma içerisinde ve dokunaklı bir sesle gözleri yaşarmış olarak şöyle cevap verdi. Nasıl olacak hoca işte? Bizimkisi aynı. Hep dünya, hep dünya. Bu sözde kendi haline ettiği esef kadar bana yönelik bir gıpta da vardı. Zavallı, dini ilimlerin tedrisini üstlenmiş bir kurumda çalışıyorum diye, benim yaptığım her işin ibadet olduğunu daima ahiret için çalıştığımı zannediyordu. Bir taraftan bana ve benim gibilere verdiği payeye, liyakatin zorluğunu görüp şaşalayarak üzerimdeki yükün ağırlığını hissettiğim için, bir taraftan da benim gibi insanlara yönelik gösterdiği hüsn-i zan zedelenmesin diye hiçbir karşılık vermedim. Veremedim ama içimden şöyle dedim. Ah benim saf amcacığım, şüphesiz ideal olan senin düşündüğün gibi olmasıdır. Yani ilim ve irfanla meşgul olan, okuyup okutan insanlar her an ibadet makamında olmalılar. Ama bu ne zaman böyledir? Allah rızasını gözeterek çalışırlarsa, esasen Allah rızasını gözeterek çoluk çocuğunun rızkı için meşru bir iş peşinde koşan herkes ibadet ediyor gibidir. Ama ilim ve irfanla meşgul olanlar için bu elbette çok daha fazla geçerlidir. Ne var ki her şey her zaman olması gerektiği gibi olmaz. İlim sahasında çalışanlar da bazen unvan elde etmek için, bazen para kazanmak için, bazen meşhur olmak için uğraşırlar. Bunları elde ederlerse, hadiste geçtiği üzere ahirette onlara öğrendikleri ve öğrettikleri ilimden dolayı hiçbir karşılık yoktur. Çünkü karşılığını dünyada tas tamam almışlardır. Eğer hedefledikleri unvan, mal ve şöhrete dünyada ulaşamadılarsa, dünyayı da kaybederler. Üstelik Allah'ın rahmetini celbedecek başka salih amelleri yoksa, hafizanallah ahirette de hüsrana uğrarlar. Bazen çalışmalarını aşırı mühimser, bir imtihan vesilesi olduğunu unutup kendilerini onlara fazlaca kaptırarak anne babalarını, çoluk çocuklarını ihmal ederler. Halbuki belki de Cenab-ı Hak onları anne babalarının ve çoluk çocuklarının hukukuna riayet edip etmemekle denemek istemiştir. Demek ki imtihan hayatın her sahasında sürmektedir. Şeytan insanı hiçbir yerde rahat bırakmaz. Dünyayı bir imtihan yurdu kılmış olan Cenab-ı Hak, ilim sahasındaki insanları ayartması için de şeytana ruhsat vermiştir. O, tarlasına çiftiyle, çubuğuyla, meşgul köylüyle alakadar olduğu kadar, ilimle meşgul olan kişilerle de alakadardır. Herkese cazip bulacağı bir şekilde yaklaşır, çok masum görünen teklifleri süsleyerek güzel gösterir. ayette buyurulduğu gibi her zaman soldan gelmez, sağdan, önden ve arkadan da gelir. Dolayısıyla günahtan uzak kalınacak meslekler olduğunu düşünmek hayaldir. Dünyada öyle bir meslek yoktur. Öyle bir mesleğin hayalini kurmak aslında imtihan yurdu olan dünyanın sınırlarını aşmak, yani cennete gitmek arzusunun izharından başka bir şey değildir. Bir yakınımın dediği üzere, en iyi meslek çobanlık. Yalan yok, dolan yok, hile yok, hurda yok gibi sözler boştur. Çobanlığın da kendine göre imtihanı vardır. Komşunun ekinine zarar vermeyeceksin. Yanlış yöne giden koyuna taş atıp yaraladınsa, inkar edip tazminat ödemekten kaçmayacaksın vesaire. Öyleyse hiçbir meslek insanı günahtan korumaz. İnsanı günahtan koruyacak olan her zaman yüz yüze olduğu imtihanlara karşı sabırlı olup onları kazanmasıdır. Bu noktayı iyi anlar ve buna göre çaba gösterirse, insan hangi sahada çalışırsa çalışsın, hangi mesleği icra ederse etsin, hangi konuma gelirse gelsin, Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşar. Bu noktayı derinlemesine düşünmeyen bazı hassas talebelerimin hususi sohbetlerimizde zaman zaman bana şöyle açıldıkları olmuştur. Biz fakülteyi bırakmayı düşünüyoruz. Neden? Çünkü burada birçok kişi mezun olup maaşa geçmeyi düşünüyor. Allah rızası için okuyan yok. Acaba biz de mi bir an önce mezun olarak memuriyete geçmek maksadıyla okuyoruz diye kaygı duyuyoruz? Ya işte memur olsanız fena mı olur? Bu kadar halisane niyet sahibi gençler olarak çok daha iyi hizmet eder, böylece Allah'ın rızasına nail olursunuz. Bu bize şeytanın aldatması gibi geliyor. Bize hizmet edeceğimizi telkin ederek memuriyete alışmamızı, böylece Allah'ın rızasını kaybetmemizi istiyor. Peki, fakülteyi bırakırsanız ne yapacaksınız? Hususi hocalardan ders alacağız. İlmi sadece Allah'ın rızasını elde etmek için öğrenip öğreteceğiz. O zaman onlara şunu söylüyorum. Arkadaşlar, siz şeytanın fakülte dışındaki yerlere giremediğini mi, oralarda mesai yapamadığını mı sanıyorsunuz? Unutmayın ki dünyada imtihandayız. Siz bu düşündüğünüzü yapıp Allah'ın sizi lütfuyla getirdiği bu mevkiyi terk etseniz de şeytanınız sizi terk etmeyecek, peşinizden gelecektir. O zaman bulunacağınız duruma göre size cazip gelecek aldatma vesilelerini bulmakta o pek mahir ve ustadır. Mühim olan ne iş yaptığımız, nereye geldiğimiz, hangi konuma sahip olduğumuz, kim olduğumuz değil, bulunduğumuz yerde ve konumda tabi tutulduğumuz imtihanı kazanıp kazanmadığımızdır. Allah rahmet etsin, Nurettin Can hocam vardı. Bize bir vesileyle mealen demişti ki, bir köylü ardından gittiği bir topal eşek yüzünden Allah'tan gafil kalıp ahiretini kaybedebilir. Öte yandan servet ve saman içinde yüzen bir milyonerin kalbi her daim Allah'la olabilir. Madem ki dünyada hiçbir yerde ve konumda imtihandan kurtuluş yok, memur olarak imtihan olmanın Allah rızasını kaybettireceği vehmiyle fakülteyi terk etmek abestir. Eğer odur ki fakülteyi Allah rızasını gözeterek en iyi dereceyle bitirir. Bu arada hikmet müminin yitiğidir, onu nerede bulursa alır düsturunca özel dersler de alır. Herkesten azami derecede istifade etmenin yollarını arayıp bulur. Mezun olduktan sonra gelebileceği en yüksek makama gelir. Orada da en iyi şekilde hizmet eder. Ama yaptığı bütün işlerde Allah'ın rızasını gözetmeyi unutmaz. Sizin yaptığınız Allah'ın imtihan olmanızı takdir ettiği salona girmeden kaçmaya yeltenmek ve onun nimetine nankörlük etmektir. Halbuki bu salondan kaçsanız en fazla Allah'ın sizi sınamayı takdir ettiği salonun burası olmadığı ortaya çıkmış olacak. Ama imtihanınız ezelde takdir edilmiş olan bir başka salonda mutlaka yapılacaktır. Şimdi sizin düşüncenize göre ben de hasbelkader burada hocanız olarak verdiğim derse mukabil maaş alıyorum diye Allah'ın rızasını gözetmemiş mi oluyorum? bunun için istifa mı etmem gerekiyor? Herkes böyle yapsa bu işin sonu nereye varır? Dünyada dirlik ve düzen kalır mı? Allah'ın lütuf ve inayetiyle girdiğiniz bu fakültenin ve bundan sonra yine onun lütfuyla geleceğiniz yerlerin kıymetini bilin. Burada okurken ve ileride hizmet ederken yaptığınız işin hakkını vermek için elinizden geleni yapın. Siz Allah'ın rızasını bu şekilde arayın. Benim aklımın erdiği budur. Allah hiçbirimize kaybedeceğimiz ağır imtihan vermesin. Doçent Doktor Harun Öğmüş'ün kaleme aldığı İlim, İlim Bilmektir başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz programımızda. Ve bir başka yazıyla devam edeceğiz Sesi Dergi'ye. Evet, şimdi de Doktor Halis Demircan'ın kaleme aldığı Bir Varmış Bir Yokmuş başlıklı yazıyı paylaşacağız. Nefsin oynadığı oyunlardan biri de kişinin diğerlerinin arasından kendisinin seçilmesinden aldığı hazmış. İşte bizim kahramanımız da böyle durumlarda kendisi tercih edilsin diye elinden geleni ardına koymadığı gibi neden tercih edildiğini bilmeden gizli gizli kendine hayranlık duyar. Herhalde ben önemli bir kişiyim ki beni tercih ediyorlar, dermiş. Servet sahibi olduğu halde hayat tarzıyla, giyinişiyle, konuşmasıyla halktan biri gibi göründüğü için onunla yeni tanışanlar, o kadar servete rağmen ne kadar mütevazı, ne kadar sade ve gösterişi sevmeyen bir adam diye onu takdir ederlermiş. Ancak her ne kadar görünüşe, gösterişe önem vermese de nefsi ona diğerlerinden farklı olduğunu, onlardan daha akıllı olduğunu, bu sebeple de daha zengin olduğunu içten içe fısıldayıp dururmuş. Bu zat kendisi gibi servet sahibi olanlarla her ay bir araya gelip hem sohbet eder hem de yardım faaliyetlerinde bulunurmuş. Kahramanımız bir gün her zamanki gibi vapurla işlerine giderken karşı koltukta oturan bir kişi dikkatini çekmiş. Bu kişi görünüş itibarıyla oldukça iyi giyimli, hal ve tavırlarıyla da bayağı gösterişli biriymiş. Selamlaşma faslından sonra tanıştığı bu zata aslında kendisinin de zengin biri olduğunu belirtmek için olsa gerek, ''Ben görünüşe hiç önem vermem beyefendi. Lükste hiç işim olmaz ama yardım konusunda elimden geleni dardıma koymam. Böyle bir yaşantım olmasına rağmen kimse beni sevmiyor, beni anlamıyor beyefendi.'' diye yakınmaya başlamış. Adam bu yakınmaları dinledikten sonra, ''Sizin gönlünüzden onların gönlüne giden yollar kapalı.'' demiş. Bizimki hemen bu lafın üzerine atlamış. ''Bakın beyefendi, sizinle bu konu üzerinde daha uzun sohbet etmek isterim. Bizim her ay bir araya geldiğimiz bir grubumuz var. Hem sohbet ediyoruz hem de çeşitli yardım kuruluşlarına yardımlarda bulunuyoruz. Sizi de aramızda görmek isteriz. Bize katılın lütfen.'' demiş. Adam, ''Böyle herkesi davet ediyor musunuz? Beni yeni tanıdınız daha.'' demiş. Bizimki, ''Fazla söze ne hacet? Görünen köy kılavuz istemez beyefendi.'' demiş. ''Peki benim zengin birisi olduğumu nereden anladınız?'' deyince, ''Biz bu işlerin kurdu olmuşuz beyefendi.'' diye cevap vermiş. O sırada çalan vapurun düdüğüyle bizimki sıçrayarak uyanmış. Gözlerini avuştururken demin yaşadıklarının bir rüya olduğunu anlamış. Gördüğü rüyayı aklından geçirirken hemen karşısındakine bakmış. Karşısında oturan kişi rüyada gördüğünün tersine peşmürde giyimli bir vatandaş görünümündeymiş. Bizimki şaşkınlıkla selam vermiş. Adam gülümseyerek ona bakmış. ''İyi uyudunuz.'' demiş. Bizimki hala şaşkın. ''Lütfen söyleyin, uyurken konuştun mu?'' demiş. O sırada vapurda iskeleye yanaşmış. Adam ayağa kalkıp bizimkinin yanına gelmiş, bütün samimiyetiyle bizimkinin kolunu tutmuş ve ''Bakın beyefendi, uyurken konuşmadınız ama size söyleyecek bir çift sözüm var. nefsin tasallutuyla gelip yerleşen fena haller vardır ki, bunlardan sakınmak lazımdır. Kibir, haset, tamah gibi böyle haller karartıp karşılaştırdığı kalbin idrakini engeller, gönülden gönüle giden yolları kapatır. Birbiriyle irtibatını kaybetmiş gönüller, sen-ben davasındadır, kesrete düşmüştür, insanları birbirinin kurdu yapmıştır. Halden de, dilden de anlamaz, demiş ve bizimkinin anlamsız bakışları arasında manalı manalı gülümseyerek, hayırlı günler dileyerek kalkıp gitmiş. Bizimki şaşkınlığı geçtikten sonra adamın arkasından koşmuş ama ne yetişebilmiş ne de bir daha o adamı görebilmiş. Gerçi görebilseydi ne yapacaktı? Herhalde onu bu pejmürde görünümüyle kendi gruplarına davet edecek hali yoktu. Yoksa arkadaşlarına bunu nasıl izah ederdi? Belki de o adamın varsa sohbet grubuna dahil olmak isteyecekti. Bilinmez. Ama şu bir gerçek ki bu yaşadığı hadise ve o adamdan duyduğu sözler kafasında şimşekler çakmasına sebep olmuş. Gökten 3 elma düşmüş. Hepsi bana sanıyordum ama baktım ki biri bize, biri size, biri onlaraymış. Kalın sağlıcakla. Evet değerli dinleyenler, programımızda son olarak Doktor Halis Demircan'ın kaleme aldığı Bir Varmış Bir Yokmuş başlıklı yazıyı paylaştık. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2017 sayısından aktardık yazılarımızı, yarın yeni bir sesli dergide buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.